Ayrım 16.
Dünyanın yaşı, yani kaç yaşında olduğu, ilk bakışta sanki insandan bağımsız bir zaman sorunu gibi görünür. Ne ki dünya mekanı duyu organlarımızla doğrudan algılayabildiğimiz somut bir gerçeklik olmasına karşın, zaman, dünyada olup bitenlere bakarak kurguladığımız soyut bir kavram, zihni bir inşa, mental construct'tır. Fizik, dünya doğa bilgimizin üç ana temelini oluşturan büyüklük, boy, ağırlık ve zaman boyutlarından ilk ikisi duyu organlarınca algılanabilir çokluklar olurken, zaman boyutu bir soyut kavramdır. Bilimsel sözlüklerde şöyle tanımlanıyor zaman. Dünyada olup bitenlerin ardışıklığını görerek zihnimize yarattığımız ve olayların bundan sonra da içinde olup gideceğini, süreceğini düşündüğümüz başı sonu olmayan soyut kavram. TDK 1972 ve Larousse'dan. Neliğini bilmediğimizi fakat dikkatle ve özenle ölçmeyi başardığımız için bildiğimizi sandığımız zaman nesnel, dışımızdaki bir çokluk ve gerçeklik gibi algılıyoruz. Kişisel saatlerimizle somutlaştırıyoruz, nesnelleştiriyoruz. Zamanı dünyanın hareketleriyle yıl, mevsim ve gün olarak ölçüyoruz. Zaman eşittir F değişme. Değişme eşittir F değişme. Doğrusal yönlü, sonlu mu? Termodinamik, yoksa döngüsel, yönsüz, öncesiz, sonrasız mı? Biri bizi, Budizm'de olduğu gibi, gelip geçiciliğe, öteki semavi dinlerdeki ebediliğe götürüyor. Ruhun sonrasızlığına inanan ölümlü insanın doğrusal, sonlu zamana evet demesi kolay değil. Bu yüzden geosantrik insan dünya ile aynı yaşta olmak istiyor. Birlikte yaratıldık diyor. Çoğu kozmolojiler dünya kuruldu kurulalı ile başlar. Dünya durdukça veya döndükçe biz de var olacağız diye umutlanır. Dünya eşittir insan özdeşliğinin sonucu olarak birbiriyle bağdaşmayan iki dünya görüşü var. A. Kutsal kitaplara göre insan. Yeryüzündeki bütün varlıklarla birlikte Tanrı tarafından ve kendi benzerinde yaratıldı, yaratılış inancı. Bu inanca göre insanla dünya aynı yaştadır. B. Bilimsel bulgulara göre insan. Ne zaman, kimin tarafından ve nasıl yaratıldığını bilmediğimiz bir dünyada 500 milyon yıllık omurgalıların, 400 milyon yıllık dört ayaklıların, 200 milyon yıllık memelilerin, 100 milyon yıllık doğurganların, 50 milyon yıllık primatların, 25 milyon yıllık insansıların, 2-3 milyon yıllık Homo sapienslerin evrimleşmesiyle bugünlere ulaşmıştır. 3 milyar yıllık yaşam, 5-8 milyar yıllık bir dünya yüzünde yer almaktadır. Kültür, Kreis, kültür çemberi akımının Peder Schmidt ve Koppers tarafından temsil edilen ve Viyana Okulu olarak bilinen kanadı, bilimsel verileri kutsal kitaplardaki takvim öyküsüyle uzlaştırmaya çalışmışsa da 1930 ve 40'lar, bugün artık okulun ve akımın yandaşı kalmamıştır. Yer bilimcilere göre dünyanın yaşı önemli aşamalar. 17. yüzyıla kadar Avrupa'nın en uzun dünya takvimi 4000 yıldı. 4004 marka Alman malı mürekkep şişelerini hatırlar mısınız? Rahip Usher 1580 yılında dünyamızın yaşını hesaplamış ve dünyanın milattan önce 4004 yılı 23 Ekim Pazar günü yaratıldığını bulmuştu. Francis Lapeyre'in 1655 yılında yazdığı Adem'den önceki insan kitabı törenle yakılmıştır. Gökbilimci ünlü Tycho Brahe, gök cisimleri sayıca ve parlaklıkça büyüyüp küçülmüyor, aynı kalıyor diyordu. 1572. Dünyanın yaşı sorusunu gündeme getiren 19. yüzyıldaki paleobotani, paleozooloji ve paleoantropoloji araştırmaları oldu. Jeolojinin kurucu babası ve Darwin'in öncüsü Charles Lyell 1833 katastrof teorisine karşı çıkarak şöyle yazıyordu. Doğa güçlerinin dünyayı her zaman aynı yönde etkilediğini kabul etmek, yer katmanlarını doğru yorumlamanın en güvenilir yoludur. Canlıların evrimi ve dünyanın bunca değişmesi için gerekli zaman 5-6 bin yıldan çok daha uzun olmalıydı. Ama kanıt bulunmuyordu. Darwin insanın öyküsünü tek bir fosil kanıtı olmadan yazmıştı. 19. yüzyıl ikinci yarısıyla ve 20. yüzyıl başlarında dünyanın yaşı birkaç yüz milyon yıl olarak tahmin ediliyordu. Bu tahmin dünyanın o günkü ısı düzeyine kadar soğuma süresi hesaplanarak ve tortul kayaların kalınlıkları ölçülerek yapılmıştı. Oysa yer merkezindeki ve kabuğundaki radyoaktivitenin soğumayı yavaşlattığı dikkate alınmamıştı. Dağların yükselişini, soğuma sırasında dünya çapının küçülmesi ve yeryüzünün büzüşmesiyle açıklayan Krakow Üniversitesi profesörlerinden Marcy Rutsky, dünyanın yaşını 3 milyar yıl olarak hesaplamıştı 1900'ler. Daha güvenilir ve doğru tahminler radyoaktivitenin keşfini bekledi. Birinci Savaş öncesi yapılan ilk hesaplara göre dünya 1 milyar yaşındaydı. Jeoloji dünyanın tarihidir. Jeolojinin yaş takvimi flora ve faunadaki değişimlere dayanır. Kayaların yaşı radyoaktivitenin azalmasıyla bulunsa da ara dönemler organik hayatın evrimiyle hesaplanır. 5 milyar yaşındaki dünyamızda 2 milyar yıl boyunca hayat ilkel düzeyde kalmış, son 1 milyar yılda ise evrim hızlanmıştır. Ozon tabakasının süzdüğü oksijen yetersizliği ve ultraviyole ışınlarının öldürücü etkisi organik hayatın gelişmesini frenlemiştir. Bitkilerin atmosfere verdiği oksijen yükselince ozon tabakası oluştu, 400 milyon yıl önce ultraviyolenin etkisi azaldı. Çok derinlere inmeyen çağların tarihlemesi yaşı astrofizikçiler tarafından önerildi. Dünya atmosferi kozmik ışınların bombardımanı altındadır. Bu ışın atmosfere girmeden önce proton veya alfa cisimciklerinden oluşan bir radyasyondur. Işınlar galaksimizden ve güneşten gelir. Atmosferdeki bandecikleri parçalayan kozmik ışınlar nötron adı verilen ikincil maddeler oluşturur. Atmosferdeki azot atomlarına çarpan nötronlar azotu radyoaktif karbon izotopuna dönüştürür. Atmosferdeki oksijenle birleşerek karbondioksit olur. Atmosferin alt tabakalarına inen karbondioksit fotosentezle bitkilere, bitkilerden de otoburlar aracılığıyla hayvanlar alemine geçer. Öyle ki bütün canlılarda radyoaktif karbon vardır. Yarı ömrü 5600 yıldır. Yaşayan canlı azalan radyokarbon yerine yenisini koyduğundan 14C bölü 12C oranı sabit kalır. Canlı ölünce 14C radyoaktif karbon yükselmesi durur. Fakat azalması sürer. Bilginler böylece canlının ölümünden sonra geçen zamanı hesaplayabilir. Radyokarbon ömrü kısa olduğundan 14C saati 50-60 bin yıldan gerilere uzanmıyor. Radyokarbon tarihlemesinin doğruluğunu irdelemeye yarayan tarihi teknikler bulunmuştur. Söz gelişi bir firavun tabutunun radyoaktif yaşı, firavunun yazı ve kayıtlara geçmiş olan tarihiyle irdelenebilir. Sonuç olarak bugün radyokarbon saati ayar edilebilmektedir. Radyokarbonu üreten kozmik radyasyonun bazı dönemlerde daha yaygın ve yoğun geldiği veya öyle özümsendiği anlaşılmıştır. Bazı eski çam örneklerindeki yaş halkalarında radyoaktifin etkisi görülmüştür. 14C saati çok gerilere gitmemekle birlikte kültürleri zamanlamakta hala yararlı rol oynuyor. Daha eski dönemleri ölçmeye mahsus öteki izotoplar da var. Jeologlar bugün minerallerdeki radyoaktif 40P'nin argona dönüşmesine güveniyorlar. Doğal 40B izotopu argona dönüşür. Bu teknikle radyoizotop saatini 50 milyon yıl öncesine götürmek olanağı vardır. Sonuç, dünyamızın bilimsel yaşını kutsal kitaplara uydurmak mümkün olamamışsa da çağımızın müminleri kutsal kitaptaki yılları sembolik olarak yorumlamak, söz gelişi bir yılı 1 milyon yıl almak suretiyle bilimle imanı uzlaştırmayı deniyorlar. Bu belki ileride mümkün olabilir ama yaratılış inancıyla evrim kuramını bağdaştırmak henüz mümkün olmamıştır. Coğrafyayı İtalyanca'dan, geometriyi Almanca'dan, jeolojiyi Fransızca'dan alan Türkçemizin yer bilimlerine ciddi bir katkısı olmamıştır. Evrim kuramının ciddi bir değerlendirmesini yapan meslektaşımız konuyu şöyle bağlamıştır. Eğer bütün canlılar Darwin'in iddia ettiği gibi tek ve ortak bir atadan geliyorsa, bu Allah'ın tek olduğunu göstermez mi? ODTÜ Arkeoloji Semineri, 13 Aralık 1991. Bilgi, bilim ve bilişim. 8. kurultayımızda 3. konuşmamı yapıyorum. Onur verici güven ve görevden dolayı yürütme kuruluna teşekkür ederim. Katılanları saygıyla selamlarım. İlk kurultay konuşmamda basın yayın alanındaki 200 yıllık gecikmemizden, ikincisinde ise eğitim teknolojisindeki geri kalmışlığımızdan, önceliklerimizden söz etmiştim. Bu kez bilgi konusunda bir açılış yapmayı kabul ederken, konunun boyutlarını ve güçlüklerini yeterince görememiş ya da bilememişim. Bazı kavramsal güçlükleri aşabilmek için bilgi, bilim ve bilişim ilişkileri üzerinde duracağım. Bildirimin ana fikrini şöyle özetleyebilirim. Her bilimsel veri, bilgi, bilgidir de her bilgi bilimsel bilgi olamayabilir. Bilişim toplumunun temel sorunları bu tek yönlü ilişkideki simetrisizlikten kaynaklanıyor gibidir. Bilişim çağının bazı bilgileri yanlı, yanlış, hatta yanıltıcı olabilir. Bilgi, bir iş, konu ve olgu üzerinde bilinenlerin tümüdür. Eğer hangi iş, konu ve olgu üzerinde durulduğu, durulacağı belli değilse, her şeyler hakkında neler söyleyebiliriz? Söyleyeceklerimizi 20-30 dakikaya nasıl sığdırabiliriz? İnsana öteki canlılardan ayıran doğası, Homo sapiens sapiens, yani bildiklerini sorgulayan varlık olabilmesidir. Öylesine evrensel bir nitelik ki, her dil kültür dizgesinde binler ve binlerce söz ve deyim bulunur, bilgi ve bilmek üzerine. TDK sözlüğünde yüzlerce sözcük, Aksoy'un deyimler derlemesinde yüzlerce atasözü bulunuyor. İnsanoğlunun imgeler, simgeler ve çeşitli diller aracılığıyla kavrayabildiği olgu, gerçek, yapı ve işlerin tümüne birden bilgi adı veriliyor. Bilginin tarihi, kuramı, sosyolojisi, felsefesi, metafiziği, mantığı, estetiği, hatta eleştirisi yapılıyor. Her dünya görüşü belli bir bilgi birikimi üzerine kurulduğu gibi her felsefe akımı veya okulunun olup bitenleri nasıl bildiğimiz, bilebileceğimiz, her şeyleri gerçekten bilip bilemediğimiz, bildiklerimizin gerçeklik ve güvenirliğinden nasıl emin olabileceğimiz soruları üzerine kurulu olduğu söylenebilir. Öyle ki bilgilerimiz karşısında bir bilgi sorunumuz da vardır. Pozitivistler gözlem, deney, varsayım ve irdeleme yöntemiyle dünya gerçeklerinin bilinebileceğini kabul ederken, agnostikler bilgi ve bilmekle ilgili varsayımlarımıza tümden karşı çıkarlar. Hatta herhangi bir şeyi doğru dürüst bilemeyeceğimizi, bildiklerimizden asla emin olamayacağımız görüşünü savunurlar. Bildiğim bir şey varsa hiçbir şey bilmediğimdir diyen filozofları anımsayalım. Kişiyi kendimiz gibi bildiğimiz gözlemi yapılmışsa da kendimizi nasıl bilebileceğimizin yolu yordamı hala açıklanamamıştır. Bu yüzden kendini bilmek bütün dini ahlaki öğretilerce en yüce erdem sayılmıştır. İslam'ın 6. şartı haddini, yerini, sırasını, sınırlarını yani kendini bilmektir. Sen seni bil, sen seni yoksa bildiririm haddini sözü buradan desteklenir. Bu deyimdeki bildirmek, öğretmek anlamında kullanılmıştır. Ozan Yunus, yolunu yordamını açıklamadan, ilim kendin bilmektir diyor. Cehaletin bir adı da kendini bilmezlik değil midir? Bireysel ve toplumsal düzeylerde, bilgi sorunu, dil dilek, öz özlem, düş düşlem, bilim bilmek kavramlarıyla çok yakından ilgilidir. Güzel ve kıvrak Türkçemiz zengin fiil çekimlerine bilmek ve bilememek türlerini de kazandırmıştır. Bilmek fiilinin bilebilmek, bile bilememek biçimlerini bile kullanabiliriz. Bu cümlede kullandığım bile sözcüğü dahi anlamında bir pekiştirici ve güçlendiricidir. Kurultayınızda benim bile konuşmam yerine göre iyi de kötü de değerlendirilebilir. Bilen kişiye bağlı bir yorum. Yapıp etmek, görmek, düşünmek, fiillerimizin yapabilmek, görebilmek, düşünebilmek biçimleri belli bir işi, görevi yapma yeteneğimizi, başarma gücümüzü, yetkinliğimizi gösterir. Kuvvet, güç, yetki, yetkinlik ve yeterlik koşullarının bilmek ekleriyle dile getirilmesi, Türk dili ve mantığının iş bilmeye verdiği yüce değeri yansıtıyor. İşi yapmak için bilmek gerekiyor. İslami töremiz inanca yönelse de dilimiz bilgi ve bilmeye sanki öncelik tanıyor. Bilenle bilmeyen hiçbir olabilir mi? Öyleyse neleri nasıl bileceğimiz, ne kadar ve doğru bildiğimizden nasıl emin olabileceğiz? Sanırım düşünce ve bilim tarihinin en çetin sorusu budur, buradadır. Her tarihi çağ bu soruyu sormuş, yeni baştan yanıtlamak gereğini duymuştur. Kültür ve uygarlık tarihçilerine göre insanoğlu bugünkü bilgi, biliş ve bilinç düzeyine belli evre ve aşamalardan geçerek gelebilmiştir. Pozitif felsefenin ilk sözcülerinden Auguste Comte, ünlü toplum sınıflamasıyla ilgili olarak önerdiği teolojik, metafizik ve pozitif bilim evreleri çağlar, kabaca bilgi ve bildiklerimizin mitos, etos ve logos aşamalarına tekabül etmektedir. Atalarımız önce kendi yaşayıp anlattıkları söylence ve destanların bilgisine, sonra dünyayı ve insanları yaratan Tanrı sözünü aktaran dini, ahlaki, etik bilgilere, en sonra da insanın kendi yaşamındaki gözlemleriyle deneyip yanılarak kazandıkları dini bilgilere göre algılayıp yorumlamışlardır dünyayı. Bilginin ilk kaynağı ve son durağı logos, akıl olduğu için bütün bilgi türlerinin ortak paydasında logos ve loji, bilim bulunabilir. Mitosa loji eklenince mitoloji, etosa loji eklenince etoloji, teosa loji eklenince teoloji, filosa loji eklenince filoloji olur. Ancak yapma sözcükler bu tür bilgilerimizin lojik, yani bilimsel olduğunu kanıtlamaktan çok sadece bilimsel, lojik ölçüt ve yöntemlerle incelenip irdelenebileceğini gösterir. Aslında mitolojik, etolojik ve lojik bilgiler kendi içlerinde ne denli tutarlı ve mantıklı olsalar da birbirleriyle uzlaşık ve bağdaşık değildirler. Bu tür bilgilerin kaynakları, oluşum süreçleri, değerlendirme ölçütleri son derece farklı, karşıt olabilir. Mitolojik bilgi gücünü, geçerliğini halkın inancından, lojik bilimsel bilgi ise güvenirliğini sorgulama ve sınamaya dayalı ve irdelenebilir oluşundan ve kendini yenileme gücünden alır. Bilginin evrimi mitostan logosa doğru genel bir gelişme çizgisi izlemekle birlikte yeni bilgi düzeylerine erişen toplumlar eski bilgilerinden tümüyle arınamıyor. Söz gelişi, dünyamız bugün bilimsel bilgi çağına erişmiş görünmekle birlikte, bilim öncesi çağların düşünce ve inanç ögelerinden kurtulmuş değiliz. Çünkü etik bilgi kendi mitoslarını, lojik bilimsel bilgi kendi mitoslarını ve etik değerlerini yaratmaya, daha öncekileri yaşatmaya devam etmektedir. Yaygın olarak bilimsel bilginin kesin, şaşmaz ve yanılmaz olduğuna inanılır. Oysa bilimsel bilginin üstünlüğü ve gücü şüpheyle ve irdelemeye, yani eleştiriye yanılmaya açık olmasındandır. Nice gelişmiş olsa da toplumun, nice iyi eğitim görmüş olsa da kişinin bilim öncesi tortulardan kurtulduğu, bilimsel bilgi düzeyine ulaştığı, o düzeyde rahat yaşadığı söylenebilir mi? Değişik dozlarda, oranlarda olmak üzere atalardan miras kalan mitos ve etnik tortular varlığını, yaşamını sürdürmektedir. Gelecek çok da farklı görünmemektedir. Bilim ve bilginin üstünlüğü ya da egemenliği böyle bir kurultayda yadsınamaz. Ancak aklın, mantığın bulguladığı, deneyip sınayarak ortaya koyduğu, uyguladığı her tür bilgiyi her toplumda savunmak pek de kolay olmamaktadır. Bilgi hiç kuşkusuz önemli, değerli ve yaşamsaldır. Ama hangi tür bilgi? Hani ne demiş atalarımız, türünden mitik bilgi mi, ne buyuruyor kutsal kitabımız türünden etik bilgi mi, yoksa okulda öğrendiklerimizi tümden yanlışlayan bilimsel araştırmaların bilgisi mi? Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti ideolojisi bilimi seçmişti ama en hakiki yol göstericinin hangi tür bilgi olduğu tartışmalı değilse de tartışılmaktadır. Bilimsel bilginin törelere ters düştüğü toplumlarda bilimi egemen kılmak kolay olmuyor. Zaman, sabır, çaba istiyor. Bilimin bilgisayarları yarattığı, bilgisayarlarla bilim yapılan bir çağda bilgisayarla üretilen, yayılan her bilgi bilimsel mi, güvenilir ve geçerli mi? Kanaatımca bilişim toplumlarının ve bilişim toplumu olmaya hazırlanan 2. ve 3. dünya ülkelerinin temel sorunu budur. Herkesin bilimsel araç ve gereçlerle bilgi üretebileceği bir toplumda bilginin bilimselliğini kimler, hangi yetki ve etkiyle denetleyebilecektir? Bilimsel bilginin kendi doğasından kaynaklanan başka yapısal sorunları da var. Kısaca, doğa tarihi adı verilen gözlem, veri toplama, sınıflama, varsayımlama ve irdeleme yoluyla genel kuram ve yasalara varma, tüme varım yöntemi, bilim piramidinin matematikten ilahiyata uzanan katmanlı yapısını delip parçalamış, disiplinleri ana, yan, alt ve üst dallara bölmüştür. Çağımızın son derece sınırlanmış ve giderek daralan uzmanlık alanında uzman kişi çok şeyler öğrenen kişidir. Sayıları binlere ulaşan akademik disiplinlerde çalışan uzmanlar artık birbirlerini, dilini bile anlayamaz duruma düştüler. Birkaç disiplinin dilini hala anlayabilen bilgelerin sayısı ise hızla azalıyor. Bilimsel bilginin yandaşları, mitik ve etik bilgilerin kusursuz bütünselliği, biçimsel işlerliği karşısında yetersiz ve güçsüz kalıyorlar. Daha yeniyi ve iyiyi üretmek amacıyla dünyayı bilgi dünyasının parçalarına ayıran bilim, dağıttığı kurguyu yeniden kuramıyor. Toplum bilimciler, modernleşme, iktisatçılar kalkınma stratejilerinde, siyaset bilimciler enflasyonla savaşta, fizikçilerle kimyacılar soğuk füzyonla enerji konusunda anlaşamıyorlar. Bilimsel üretim yaygınlaşıyor ama bilişimiz ve toplumsal bilincimiz sandığımızca bilimsel bilgilere dayalı değil. 250 yıllık bilim çağı giderek bir enformasyon, bildirişim devrimine dönüşüyor. Yüksek teknolojinin de yardımıyla öğrenebileceğimizden, anlayıp uygulayabileceğimizden çok bilgi üretiyoruz. Uygun ve geçerli bilgiye ulaşmak, bilgiyi yerinde zamanında kullanmak giderek sorun oluyor. İletişim teknolojisindeki gelişmelerle hızlanan bilişim devrimi yepyeni bir dünya yaratıyor. Ulusal devletlerin bireysel sorunlarımıza duyarsız, evrensel sorunlara karşıysa çaresiz kalacağı söyleniyor. 21. yüzyıldan sık sık söz ediyoruz ama nasıl bir dünya olacağını kestiremiyoruz. Bugünlere nerelerden geldiğimizi bilen tarih, yarın ne yapacağımızı söyleyemiyor. Yakın geleceği kestiremiyoruz. Fütüroloji ve kurgu bilim eserleri bizi olası olanaklar üzerinde düşündürüyor ama kimseye yön ve güven vermiyor, ne yapacağımızı bildirmiyor. Bilgisayar ağlarına giren verilerin bilimselliğini, geçerlik ve güvenirlik derecesini denetleyemediğimizden, bilişim sistemlerinden yayılan bilgilerden de emin olamıyoruz. Bilginin bilgi işlemden geçmesi bilimselliği sağlamıyor. Bilişim devrimi, endüstri devrimindeki yüzlerce yıllık gecikmeyi kapatmış gibi görünürken, teknolojideki geri kalmışlığımızı ortadan kaldırmıyor. Bilgisayar yazılımı ihracatına girişen ülkemiz, geçen yüzyılın demir yolu ve tramvay teknolojilerini ithal etmek durumunda bulunuyor.